Ayrım 40.
Sayfa 468. Asteğmen Muhittin Dinçsoy, dönemin yedek subaylarından. Havalar çok soğuktu, kar yağıyordu. Dağlarda kar bir metreyi aşmıştı. Yol yok, ikmal yok, askerin karnı aç, arkasında elbise yok. Bilhassa sahili çocukları kendi elbiseleriyle karların içinde donuyorlardı. Sağ tarafımızdan ateş sesleri geliyordu ki meğer düşman arkamızı çevirme hareketi yapıyormuş. Biz ileri taarruza devam ettik ve bilhassa Allahu Ekber dağlarında açlık ve soğuktan çok zayiat verdik. Öyle ki Sarıkamış önüne geldiğimizde birlikler mevcutlarının yarısını kaybetmiş durumdaydı. Kar 2 metre arkamız Ruslar tarafından çevrilmiş. Ne cephane, ne kuvvet, ne de yiyecek bir şey geliyordu. Bu vaziyette birkaç defa Sarıkamış'a girdik fakat geri püskürtüldük. Çünkü biz hiçbir kuvvet alamazken düşman her ikmalini yapıyor. Hatta 1-2 günde bir cephedeki askerini bile değiştiriyordu. Gerek hücumlar, gerek açlık ve don yüzünden birlikler iyice erimiş, mevcutlar 1/4'den de aşağı düşmüştü. Nihayet başkumandan vekili Enver Paşa bir akşam birlik kumandanlarını toplayarak son nefere kadar çarpışılacağını kati bir emirle bildirdi ve kuvvet göndermek üzere ayrıldı. Biz 3 gün daha savaştık. Ruslar o kadar yaklaştı ki çamları siper ederek tabancalarla çarpışıyorduk. Artık sonumuz gelmişti. Düşman 2 metre kadar kar üzerinde aç bir ilaç soğanlı meşelerinden ağır toplarla bizi döverken bizim ancak mantelli ve cebel toplarımız cevap vermeye çalışıyor fakat ne çare ki attığımız mermiler kendi üzerimizde patlıyordu. 1914 senesinin 14 Ocak günü ikindi vakti tüfeklerimiz işliyordu. Ben 3. tüfek başındaydım ki bir ara solumdaki 4. tüfeğe baktığımda Rusların tüfek başındaki Şevket Çavuş'u süngülediklerini gördüm. Hemen tüfek mecrasını çıkarıp kara gömdüm. Ruslar tepemde dikildiler. Artık son nefesimi verdiğimi sanarak içimden kelime-i şehadet getiriyordum ki tabancamla dürbünümü aldıktan sonra bana tepenin ardına gitmemi işaret ettiler. Tepenin yarısına gelmiştim ki bir Rus'un diz çökerek beni vurmak için nişan aldığını gördüm ve yere yattım. İkinci bir ateşe gerek kalmadan bir Kazak zabitinin araya girdiğini ve bana işaretle yürümemi söylediğini anladım. Koşarak tepeyi döndüğümde kol ordu kumandanı İhsan Paşa, tümen kumandanı Albay Arif, benim bülük kumandanım Ali Beylerle daha bazı subay ve askerlerin orada toplandığını gördüm. Aralarına ben de karıştım. Karargah beygirleri başıboş dolaşıyorlardı. Baktım herkes bir beygire biniyor, ben de üzerinde topçu dürbünü olan bir beygire bindim. Bizi Sarıkamış'a doğru yürüttüler. Üsteğmen Hüsamettin Tuaç, dönemin subaylarından. İki silah patladı, arkasından keskin bir düdük çınladı. Bir anda atlılar çoğaldılar. Ben ve yanımdaki Alvarlı Necip Onbaşı'yla kırık göğlü Mehmet henüz ata binmemiştik. Gözcülerim de bana yetişmemişlerdi. Derin karda bir tarafa da kaçamadık, yakalandık. Benim tabancamı kullanmama da vakit kalmadı. 20 kadar kazağın başında bulunan subay nazik davrandı. Beni teselliye çalışıyordu. Ne söylediğini anlamıyordum ama sözleri yumruk gibi beynime iniyor ve gırtlağımı tıkıyordu. Genç bir teğmenin başından geçecek olan türlü acı olaylar ve maceralarla dolu 2,5 senelik esaret devri işte bu kara günde başladı. Süngülü iki erin yanında tek atlı bir araba ile Sarıkamış'a gidiyordum. Kara Kurt'tan biraz uzakta 60-70 kadar Türk askerine rastladım. Bunlar da Sarıkamış'a doğru gidiyorlardı. Konuşabildim. Harput jandarma taburundan imişler. Eski bir yağmurluğun altında çoğu pantolonsuz ve beyaz donla ve yırtık çarıkla muharebe eden ve geceleri siperlerde donup ölen 11. kolordu erleri gözümün önüne geldi. Tümenimin solunda Yüzveren köyü yakınında bir gece keşfi yaparken ben böyle üst üste yan yana donup kalmış erlere rastlamıştım. En soğuk iklimlerden olan Soğanlı Dağları'nın bu şiddetli kışında buralarını bir yağmurluk ve yazlık elbiseyle aşmak zorunda olan 9. kolorduyu düşündüm. Ayaklarında buz mıhı olmadığı için buzlamış arızalı yerlerde yürüyemeyen bineklerini çok defa yedekte taşımak zorunda kalan süvarilerimizi hatırladım. Nihayet bu yarı aç ve yarı çıplak ordunun tabiatın bütün sertliklerini de yenerek bu iyi hazırlanmış düşmanla nasıl boy ölçüşebileceği düşüncelerine daldım. Bunun sonu yenilgiydi. Ne yazıktı ki bu aslan gibi insanlara. Ne feciydi bu acı gerçekler. Halbuki bu harbe ne büyük bir istek, ne tatlı bir heyecanla girmiştim. Böyle mi gelecektim sana Sarıkamış? Akşama doğru Sarıkamış'a geldik. Karlı tepelerin ve ormanların ortasında kırmızı çatılı birer katlı evlerden ibaret bir kasaba. biraz ötede koyu çam ormanının eteğine oturtulmuş büyük askeri binalar. Büyük kış taarruzumuzun ilk hedefi Sarıkamış demek burasıymış. Görmek istemiyorum, bir hıncım vardı buraya. Burada yenilmiştik ve bir ordu harap oldu bu yolda. 3-5 gün evvel her an zaptı haberini beklediğimiz bu kasabaya alayımla zafer sevinçleri içinde girecek yerde şimdi iki Rus süngüsünün tehdidi altında gidiyordum. Neden alamadık burayı? 9. ve 10. kolordularımız ne oldu? Enver Paşa gerçekten esir mi? İçimden bir hüzün tufanı taşıyor, hüngür hüngür ağlamak istiyorum. Beni askeri bir daireye götürdüler. Artık karanlıktı. Biraz sonra yüksek camların arasında iki katlı büyük bir binaya geldik. Burası Kafkas orduları komutan vekili General Yuden için karargahıymış. Beni bir odada sorguya çektiler. Bizim Çanakkale'li Rum asıllı bir Rus yüzbaşısı tercümanlık yapıyordu. En çok üzerinde durdukları şey Ardahan'a gelen kuvvetlerin hangi kuvvetli olduğunu, nereden geldiklerini öğrenmek idi. Ben bunları bilmiyordum ve yeni işitiyordum. Bütün olumsuz cevaplarıma karşı kibarlıktan ayrılamadılar ve bana sert bir söz söylemediler. Enver Paşa'nın esirliği haberinin doğru olmadığını tercüman yüzbaşıdan öğrendim. Biraz ferahladı gönlüm. Yemek salonuna götürdüler. Komutan General Yüdeniç ve başka birkaç generalle yüksek rütbeli subay yemek yiyorlardı. Beni de sofraya aldılar. Zengin bir sofraydı bu. 1915'in yılbaşı yemeğiymiş. Kutular içinde şekerlemeler, pastalar ve türlü içkiler sofrayı donatmıştı. İçlerinden orta boylu bir general biraz Türkçe biliyordu. 50 yaşında gözüken ve aslında Ermeni olan bu General Garganov, Pasi'nin Yüzveren köyü sırtlarında muharebe eden tümenin komutanıymış. Söylediğine göre karşısında da bizim 9. Kolordu Kurmay Başkanı Şerif Bey bir tümenimize komuta ediyormuş. Şerif Bey ve Kolordu Komutanı İhsan Paşa, Sarıkamış Muharebesi'nde esir olmuşlar. Sofrada bana bir kadeh vodka ikram ettiler. İçmedim. Ermeni general bunu dini taassuba yükledi. İsrar etmediler. Geceyi birkaç Türk esir subayının bulunduğu bir evin odasında tahta karyola üzerinde geçirdim. Ertesi sabah istasyona götürüldük. İçerilere gideceğiz. Sarıkamış istasyonunun en göze çarpan bir yerinde yan yana dizilmiş birçok sahra topu vardı. Bunların Türk topları olduğunu söylediler. Bakamıyordum. Gözümde haddinden fazla uzun görünen yepyeni namlular kalbime batar gibi oluyordu. Daha 10 gün evvel Türk erinin bin dikkat ve itina ile baktığı ve kullandığı bu güzel silahlar şimdi birer yetim kız gibi ince boyunlarını uzatmış bekliyorlar. Sanki yine Mehmetçiğine kavuşmak, onun becerikli elinde düşmana ateş püskürtmek için bir kurtarıcı bekliyorlar. Fakat nerede o kurtarıcı şimdi? Türk ordusu kim bilir şimdi ne halde? İçimden boğazıma doğru kuvvetli bir tazyik var. Utanmasam hıçkıra hıçkıra ağlayacağım. Gözlerime hücum eden yaşı silerek vagona bindim. Sarıkamış'tan Kars'a doğru hızla uzaklaşıyoruz. Ordum ve yurdum her an biraz daha uzakta kalıyor. O gün öğleden sonra Kars istasyonundaydık. İstasyon binasının biraz ötesinde hat boyunca ve ard arda şehre doğru üçer katlı büyük kışlalar, hepsi yepyeni ve çok bakımlı. Daha sonra şehir ve nihayet Kars Kalesi. Sarp kayalar üstüne dimdik duran temiz ve vakarlı başıyla bana bir anne gibi munis ve sevimli geldi. Gözlerimi ayıramıyordum. Senelerden beri beklediği yavruları bir hafta önce ona kavuşmak için yakınlarına kadar gelmişlerdi. Zavallı anne, sen 1828'de ve 1855'te de bir süre ayrı düştün. 1878'den beri de esirsin. Fakat sen yine bütün güzelliğinle Türksün ve bir gün erlerin seni kurtaracak. Allah'a ısmarladık. General Bergman, Rus ordusu kolordu komutanı. Komutam altında bulunan bütün subay ve erlerin adına elde edilen büyük ve şanlı zaferi asil şahsınıza coşkuyla bildirmekten son derece bahtiyarım. Bugün saat 17'den sonra kesinlikle anlaşılmıştır ki Sarıkamış bölgesinde harekat icra eden 9. ve 10. Türk kolordusu tam bir bozguna uğratılmışlardır. Yüzün üzerinde subay binden fazla er ve erbaş esir alınmıştır. Birçok top, makineli tüfek, cephane, nakliye kolları gibi malzeme elimize geçmiştir. Bunların miktarları henüz tam olarak makineli edilememiştir. Türklerin sağ kanadını teşkil eden 9. kolordu iz ve eseri kalmamak üzere tamamen imha edilmiştir. 10. Türk kolordusunun bir kısmı kurtulmaya çalışmakta ise de bunların geri çekilme yolunu kesmek üzere birliklerimiz takip etmektedir. 9. Türk kolordusu neredeyse bütünüyle esir düşmüştür. Hafız Hakkı Paşa komutasındaki 10. kolordu ise kendisinden sayıca çok üstün Rus kuvvetlerine karşı akşama kadar direnir. Üstelik onlara çok ağır kayıplar verdirir ve gece karanlıktan istifade ederek Çermikköy doğrultusunda çekilmeyi başarır. Enver Paşa bugün Sarıkamış'ta olanlardan henüz habersizdir. Divik ve Çerkezköy bölgelerinin Ruslar tarafından ele geçirildiğini bilmemektedir. 9. kolordunun büyük bir kısmının esir düştüğünden, 10. kolordunun geri çekildiğinden, dolayısıyla da bu gece Sarıkamış'taki cephede sol kanat Türk ordusundan bir tek askerin bile kalmadığından henüz haberi yoktur. Nurşin'den 11. kolorduya gönderdiği emirde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır. Enver Paşa, 3. Ordu Komutanı. 9. ve 10. kolordular Sarıkamış'ın kuzeybatısında kuvvetli bir düşmanla muharebe etmektedirler. Yapılan keşiflerden düşmanın Kars'a doğru çekilmekte olduğu anlaşılmıştır. Hemen şiddetle ilerleyiniz. Enver Paşa bu gece bir emir de sol kanat ordusu komutanı Hafız Hakkı Paşa'ya gönderir. Köylülerden öğrenebildiğim kadarıyla 11. kolordu Kötek'te bulunmakta ve Köroğlu Dağı'nda mevzi almış olan düşmanla muharebe etmekteymiş. 11. kolorduya şiddetle ilerlemesini tekrar emrettim. Durumu sordum, gelecek bilgileri derhal size ileteceğim. Ramazan Balcık, günümüz yazarlarından. Başkomutan vekili bütün cephelerde sonuna kadar savaşmadan Ruslara bir adım yer verilmesini istemiyor, bu konuda şiddetli emirler veriyordu. Muharip kuvveti 2-3 bin askeri geçmeyen bir ordunun 25 bin 30 bin kişilik bir Rus ordusuna karşı geri çekilmeyip savaşı sürdürmesi tenkit edilmesine rağmen bu sayede yeterli zaman kazanılarak felaketin daha büyük boyutlara ulaşması önlendi. Mağlup bir şekilde geri çekilen kıtalara bir daha hakim olunamadığı birçok yerde görülmüştü. Cephede direnerek Rus taarruzlarını karşılamaktan başka çare yoktu. Şayet 11. kolordu 3 günden beri bulunduğu hatta savunmayı bırakıp 10 kilometre daha ilerlemiş olsaydı, 9. kolordu esir olmaktan kurtulacağı gibi Ruslar için ciddi bir tehdit oluşturabilecekti. Taarruzun 15. günü, 5 Ocak 1914. Sarıkamış'ta her şeyin bittiğinden hala habersiz durumdaki Enver Paşa, günlerdir durumu hakkında hiçbir bilgi alamadığı 11. kolordu bölgesine, Köte'ye bugün nihayet varır. Kolordunun karşısındaki Rus kuvvetleri iki tümene yakın görünmektedir. 11. kolordu ise bir tümen kuvvetine kadar erimiştir. Asıl kayıpları yapılan muharebeler sebebiyle oluşmuşsa da, kolordunun verdiği raporlara göre bu azalmanın önemli bir sebebi de bazı erlerin yakınlardaki köylere dağılması yüzündendir. Kolordu tümenlerini bütün cepheyi savunacak şekilde yaymış, bütün gücüyle harp etmiş, fakat Ruslar da kolordu cephesinde seçtikleri zayıf noktalara yüklenerek ağır kayıplar verdirmişlerdir. Mesela yalnız Mecingert Muharebesi'nde 500'den fazla şehit ve yaralı verilmiştir. Kolordunun takviye edilmesi için Erzurum valisi oradaki depo erlerinden 3 tabur askeri elbiseli fakat silahsız olarak bu sabah yola çıkarır. Şimdiye kadar yapılan muharebelerde 3. ordunun büyük kayıplar vererek zayıflaması nedeniyle yeni kuvvetlerin getirilmesine lüzum görülmüş ve ordu komutanı Enver Paşa İstanbul'daki 1. ordu komutanlığına aşağıdaki emri göndermiştir. 5. kolorduyu mümkünse derhal trenle Ulukışla'ya ve oradan Kayseri-Sivas üzerinden Erzurum'a gönderiniz. Her tümende bir sahra, bir de dağ topçu taburu bulunsun. Kıtalara da kışlık elbise giydirilsin. Sarıkamış bölgesindeyken 11. kolordudan hiçbir bilgi alamayan Enver Paşa, bu defa da 2 gündür Sarıkamış bölgesinden bilgi alamamaktadır. Dün Sarıkamış'ta yaşananlardan ve 9. kolordu komutanı İhsan Paşa dahil, sol kanat ordusunun bir kısmının esir, bir kısmının da geri çekilmiş olduğundan hala habersizdir. Ruslarsa Sarıkamış bölgesindeki Türk birliklerinin gece yaptıkları geri çekilmeyi fark edememişlerdir. Sabahtan itibaren bölgede yapılan keşifler sırasında 10. kolorduya ait Türk kıtalarının geri çekildiğini anlarlar. Bir taraftan kalan döküntüleri toplarken bir alay kadar kuvvetlerini de 10. kolordunun daha da geri çekilmesini önlemek için Bardız'a sevk ederler. Sarıkamış Grup Komutanı Bergman, Tiflis'teki Kafkas Orduları Başkomutanlığı'na gönderdiği günlük raporunda 9. Türk kolordusunun tamamen imhasından sonra bölgeden 200'den fazla subay ve 6000 asker toplandığını, karlı dağlarda serilmiş bulunan ganimet miktarının şimdilik tespitine imkan bulunmadığını, Türklerin kuşatılması için takibin şiddetle devam ettiğini bildirmiştir. Enver Paşa'nın yeni geçtiği ve General Yuden için savunduğu cephede ise bu defa 11. Türk kolordusu şiddetli bir taarruza başlamış, ilk taarruzu karşılayan Rus kuvvetleri takviye edilmelerine, ikmal ve sayı bakımından çok üstün olmalarına rağmen önemli miktarda kayıplar vererek bulundukları mevzileri zorlukla ellerinde tutabilmişlerdir. Albay Maslowski, Rus Ordusu Kurmay Başkanı. Enver Paşa bizzat kendisi 11. Kolordu kıtalarını hücuma sevk ve teşvik etmekte, ona imtisalen askerler de şiddetle ve kahramanca hücumlara mübaşeret etmekte, fevkalade cesaret ve sebat göstermekteydiler. Kıtalarımız büyük zayiata uğramıştı. Taarruzun 16. günü, 6 Ocak 1914. Enver Paşa bu sabah Hedik'e gelir. Van ve Halep'te bulunan diğer birliklerden son durum hakkında bilgi alan Enver Paşa, Sivas'ta bulunan depo taburlarının Erzurum'a gönderilmesini ve Erzurum menzil müfettişliğinin de dağ topu ikmali yapmasını emreder. Enver Paşa, Hedik Köyü. Güzelim, işte size 3 günlük hayatımı ancak bugün yazıyorum. Ordunun sağ cenahı yani 11. Kolordu gerekli süratle ilerleyemediğinden Hafız Hakkı Paşa'yı bırakıp evvelsi gün Diyonik'ten hareket ettim. Bu sıra ufak bir Kazak keşif kolu ile ufak bir muharebe oldu. Erkan-ı Harbiye reisim yani kurmay başkanım Bronsart Paşa kolundan yaralandı fakat hafif. Akşama bütün gün karlı sarp yollardan geçtikten sonra Zivin köyüne vardık. Buraya 11. Kolordu kumandanını çağırdım. Vaziyeti anladım, fena değil fakat pek yavaş gidiliyor. Hemen bugün taarruz etmesini söyledim. Emirler hazırlandı, ben de yattım. Yattığımız yer köyde bir dükkan imiş. Neyse, sobası var, sıcak bir yerdi. Bu sabah erkenden harekat başladı. Fakat umumi harekatın neticesi belli değil. Bakalım Cenab-ı Hak ne gösterecek? Ah güzelim, ne olur hiç olmazsa telefonla konuşmak mümkün olsaydı. O güzel sesinizi işiterek bahtiyar olurdum. Ma mafih neyse Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Daha yaşamak kısmetiymiş. Ah Sarıkamış önünde yazdığım kağıdı alırsanız doğrusu pek müteessir olacaksınız. Artık Enver'ini özledin değil mi? İnşallah şu hareket bir netice-i haseneye varsın. Ben de hemen kumandayı bir münasibine bırakıp hemen geleceğim. Ruhum, güzel sultanım. Akşam üzeri iki gündür haber alınamayan sol kanat ordusu komutanı Hafız Hakkı Paşa'dan nihayet bir rapor alınır. Dün öğleden sonra yazdığı sanılan raporda son iki gündür yaşananlar özetlenmektedir. Hafız Hakkı Paşa, 3. Ordu Sol Kanat Grubu Komutanı. Düşman 4 Ocak 1914 sabahı çok üstün kuvvetlerle Sarıkamış'ta şiddetle taarruz etmiştir. Tamamen kuşatılmış ve iki kanadı bozulmuş olan ordunun bütün malzemeleriyle kurtarılması yine de bir başarıdır. Sol kanat ordusu Rusların taarruzuna uğramadan 7 Ocak akşamına kadar Bardız'da teşkilatını tamamlar. Ordunun kuvveti 2500 tüfek ve 16 toptan ibaret kalmıştır. Kolordu emrine verilen 32. tümenin kuvveti ise 1500 asker civarındadır. 9. Kolordu'da geriden toplanan 500 kadar er, 2 top ve 2 makine tüfekle Bardız'da bulunmaktadır. Kosor müfrezesi komutanı Yarbay Vasıf, Kosor'da bulunan sahra bataryalarının Oltu'ya iade edilmesinden sonra 2000 kişilik bir kuvvetle 8 Ocak'ta Bardız'da olacağını bildirir. Sol kanat Türk ordusu Bardız'da yeniden toparlanmaya çalışmaktadır. Sarıkamış'taki mücadelenin kaybedildiğini nihayet öğrenen Enver Paşa, gece Hafız Hakkı Paşa'ya aşağıdaki emri gönderir. Enver Paşa, 3. Ordu Komutanı. Oltu-Erzurum yolunu güvenlik altında tutunuz. Bizimle haberleşme bağlantınızı mutlaka muhafaza ediniz. Düşmanın sizi takip edip etmediğini, eğer takip ediyorsa hangi doğrultuda ve ne kadar kuvvetle takip ettiğini bildiriniz. Bugün Rus kuvvetlerinin durumunda da bir değişiklik olmamış ve önemli bir hareketleri de görülmemiştir. Ancak Türk ordusunun başarılı çekilme hareketi Tiflis'teki Rus başkomutan vekilini kızdırınca, Sarıkamış grup komutanı Berkman görevden alınarak yerine Yudeniç tayin edilmiştir. Yeni komutan General Yudeniç, taarruzlarını Sarıkamış harekatı başlamadan önceki hatlar ele geçinceye kadar sürdürmek niyetindedir. Üçüncü ordunun harpten önceki sınırlara çekilmesi ve Rus ordusunun takip hareketleri. 7 Ocak 1914 ve sonrası. Bugün hava yine çok sisli olduğundan Enver Paşa ve 11. Kolordu karargahı Hedik'te kalmışlardır. Enver Paşa bölgede daha fazla bulunmanın bir yararı olmadığına inanmaktadır. Bardız'da bulunan Hafız Hakkı Paşa'yı yanına çağırtır. 3. Ordu Komutanlığını ona bırakarak İstanbul'a dönme kararı almıştır. Kurmay Albay Aziz Samih İlter, 3. Ordu İhtiyat Tümen Komutanı. Erzurum'a Rus esirlerden 14 subay getirilmişti. Bunlarla çok fena havadisler duyuldu ve yayıldı. 34. Tümen Kumandanı Bekir Bey tehlikeli yaralı, 10. Kolordu Topçu Kumandanı İskender Bey şehitmiş. Ordu ricat ediyormuş. Taarruz başladığından beri ordu kumandanlığının ilk telgrafı geldi. Köprüköy telgraf hattının derhal Kötek ve Sarıkamış istikametinde uzatılması emrolunuyor. Fakat malzeme yoktu. Menzilden bir telgraf muhabere memuru ve mevki müstahkemden koparabildiğimiz 10 telgraf neferini yolladık. Ordunun geri çekildiği söylentileri Narman tarafından da geldi. Ahali hicrete hazırlanıyormuş. Başkumandandık yaveri Kazım Bey'in ve Feldman'ın ayağı donmuş. Feldman'ın Türkler için tırnağımı kesmem dediğini işitmiştim. Talihi galiba ona ayağını kestirecek. Bu dedikodular arasındayken Enver Paşa'nın kurmay başkanı Bronsart imzalı bir telgrafname geldi. Otomobil, 2 binek ve bir yük arabası gönderilmesi, Erzurum'da da İstanbul'a gitmek üzere otomobil ve kızak hazırlanması emrolunuyordu. Enver Paşa Başkomutan Vekili. Ruslara karşı başlanmış olan harekat, Rus ordusunun kesin surette yenilgisiyle sonuçlanmadıysa da iyiden iyiye sarsılmasına, düşman arazisinin bir kısmının ele geçirilmesiyle düşmanın sınır dışına çıkarılmasına imkan verdi. 15 gün süren taarruzlarımız sonrasında yorulmuş olan ordumuz dinlendirilmekte ve daha sonraki harekatlara hazırlanmaktadır. Ben ordunun komutasını Hafız Hakkı Paşa'ya bırakarak İstanbul'a hareket ediyorum. Bununla beraber bütün bu bilgilerim ve İstanbul'a hareketimin gizli tutulmasını istirham ederim. İstanbul'daki başkomutanlık karargahına çekilen bu telgrafta ayrıca Sarıkamış harekatı sırasında Rusların köylerdeki Müslüman halka akıl almaz işkenceler yaptığı, el koyduğu malların bedellerini ödemediği, seyyar hastanelere baskınlar yaparak hasta ve yaralıları parçaladığı, eğer Ruslar bu hareketlerinden vazgeçmezlerse aynı hareketlerle karşılık verileceğinin tarafsız devlet temsilcilikleriyle Rus hükümetine duyurulması hususunun temini de bildirilmektedir. Kurmay Albay Aziz Samih İlter, 3. Ordu İhtiyat Tümen Komutanı. Yollar yaralı ve hasta dolu, yolun etrafı hayvan leşleriyle örtülü. Yollarda bırakılmış 12 santimetrelik toplar, azap mevziinde olduğu gibi bırakılmış mantelli bataryalar görünüyor. Köprü köyünde bir doktor bırakmışlar, ilacı yok. Bugün Sinop, Rus harp gemileri tarafından bombardıman edilmiştir. Hopa dolaylarında düşman gemileri dolaşmaktadır ve kıyılar bombalanmaktadır. Yavuz zırhlısı da aldığı torpido ateşleriyle bakıma çekilmiştir. Enver Paşa 3. Ordu'dan ayrılmadan önce 8 Ocak 1915 günü orduya hitaben bir bildiri yayınlar.